Ayrım 1. Nereden Nereye? Musa Uysal. Ardıç Yayınları. 1. Baskı Kasım 1993. Bu kitap 287 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Haziran 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Musa Uysal veya Musa Emmi. Çorum'un Mecitözü ilçesinin Devletoğlan köyünde doğdu. İlkokulu komşu bir köyde bitirdi. Okul öncesinden köy enstitülerine gidinceye dek dedesinden din eğitimi aldı. 1945 yılından beri yurdun çeşitli yörelerinde öğretmen olarak çalıştı. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın, TÖS'ün ve TÖBDER'in kuruluş ve yönetiminde bulundu. 12 Mart ara rejimi döneminde birkaç kere, 12 Eylül'de ise Türkiye'deki ilk ve son kez gizli örgüt kurmaya tevessül yani hazırlanma suçundan tutuklandı. Bu yapıt 65 yıllık inişli çıkışlı çileli bir yolculuğun öyküsünü anlatmaktadır. Sunuş. Şimdiye kadar öğretmen örgütü dergilerinin dışında yazı yazmadım. Kitap hiç yazmadım, yazmaya da heves etmedim. Ama Anadolu insanının yaşamı, geçim koşulları hep ilgilendirdi beni. Geleneklerini, törelerini inceledim, şakalarını, esprilerini dinledim. Onlarla beraber oldum, beraber yaşadım. Askeri darbelerle gelen ara rejim hükümetlerinin hışmına uğradım, defalarca tutuklandım, yıllarca hapis yattım. İlginç olaylara tanık oldum. Yurdun her tarafından gelen insanlarla tanıştım. Ülkemizin birçok yörelerinde öğretmenlik yaptım, bildiklerimi öğrettim. Halkımızdan da çok şey öğrendim. 12 Mart, 12 Eylül askeri darbesiyle gelen ara rejim hükümetlerinin halkın özgürlüğüne uzanan ellerini, susturmaya çalıştıkları dillerini ve anaların, babaların kırılan gönüllerini gördüm, yaşadım bunları. Gördüklerimi, yaşadıklarımı birbirine katarak yazayım dedim. Dedim demesine de yazmaya cesaret edemedim. Dostlarım öteden beri yazmamı istiyorlardı. Köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümünde akşam yemekte öğretmen yazar Mahmut Makal ve eşi Naciye Makal'la beraber olduk. Bir anımı anlattım. Naciye Makal bunların yazıya dökülüp kitap haline getirilmesini önerdi. Kitabın adını da Nereden Nereye koydu. Böylece başladım bu kitabı yazmaya. Ama çok zor karar verdim. Kitap yazmaya karar vermek zor benim için. Savaşa girmekten daha zor çünkü. Sizin karşınıza çıkacağım, kolay mı? 65 yaşından sonra kitap yazmaya soyunmanın ne demek olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ama eksiklerimin hoş görüleceğine inanıyorum. Ankara, 1993. 1. Bölüm. Ağır ağır yürüyordum karanlığın içinde. Köyüm 15 kilometre ötedeydi. Köyüme varacağım. Anam beni bitten pireden arındıracak. Ondan sonra pazartesi günü okuluma döneceğim. Kuru çeşmeye yaklaştıkça yüreğim küt küt vurmaya başladı. Korku bütün benliğimi sarmıştı. Küçük ayaklarım yavaşlıyor. Duymuyordum çarığın gıcırtısını bile. Titriyordum korkumdan. Zaten tekin değildi kuru çeşme. Cinlerin cirit attığı, perilerin at oynattığı yerdi. Herkes korkardı geçerken oradan. Okulda anlatılırdı hep kuru çeşme. Çolak Hasan şehirden gelirken küçük bir oğlak görmüş, acımış atın terkisini almış. At yürüyor, oğlak büyüyormuş. Gittikçe ağırlaşmış, ağırlaşmış, at taşıyamaz olmuş ikisini. Çolak Hasan, in misin, cin misin, neyin nesisin demiş de atı vermiş atın terkisinden. Sonra dört nala uzaklaşmış oradan. Oğlak dillenmiş, bağırmaya başlamış arkasından. Zor kurtarmış paçayı Çolak Hasan. Daha geçen hafta Ömer Hoca şehirden gelirken akşam karanlığında kuru çeşmenin yanına geldiğinde gözüne küçük kara bir şey takılmış, bastonun ucuyla hafif dokunmuş. O şey nesin nesiyse gökyüzüne doğru uzamış, uzamış, çok korkmuş Ömer Hoca. Atı mahmuzlamış, kaçacak olmuş, at bir adım atmıyor, atamıyor. Neyse ki Ömer Hoca okumuş adam, mektep medrese görmüş. Büyük caminin de hatibi. Başlamış Ayetel Kürsi'yi okumaya, ondan sonra o şey kaybolmuş. Hep böyle anlatırdı okulda. Dipnot, Ayetül Kürsi Bakara suresi 255. ayetidir. İslam inançlarına göre bu ayeti okuyanlara Tanrı bir melek gönderir. Melek ona yardım eder, şeytan o yeri derhal terk eder ve o yere 10 gün sihir ve sihirbaz giremez. Sözü edilen ayette, onun kürsüsü tümcesi geçtiği için bu ayete Ayetül Kürsi adı verilmiştir. Halk arasında Ayetel Kürsi şeklinde söylenir. Düşüne düşüne yürüyordum. Ah, şu kuru çeşmeyi bir geçebilsem. Kuru çeşme görünmeye başladı. Adımlarım daha da yavaşladı. Hızlandı kalp atışlarım. Ayağımın ucuna basa basa yavaş yavaş evinin önünde uyuyan köpeği uykusundan uyandırmadan geçercesine geçmek istiyordum oradan. O an bir şey göründü gözüme. İşte uzuyordu gökyüzüne doğru. Uzadı, uzadı, çakılmış gibi kaldım yerimde. İleri gidemiyorum, geri koşamıyorum. Zaten dizlerim tutmaz ki. Bir nara mı atsam, bir türkü mü söylesem? Şaşırmıştım ne yapacağımı korkumdan. Bir türlü karar veremiyordum. Birden Ayet-el Kürsi'yi okumak geldi aklıma. Ayet-el Kürsi öyle güçlü bir dua ki, yerlere, göklere, yaratılmış ve yaratılacak bütün kötülüklere okunacağını dedem Çerkez Ali Efendi'den öğrenmiştim. İyi biliyordum Ayet-el Kürsi'yi okumayı. Kur'an okumayı daha ilkokula başlamadan öğrenmiştim. İlkokulda okurken bir yandan da babam tecvidi, mızraklı ilmihali bile okutmuştu. Babam hocaydı, dedem hocaydı. Dedemin babası Abdullah Efendi de Kafkasya'da hocaymış. Benim de hoca olmamı isterdi dedem. Başladım Ayet-el Kürsi'yi okumaya. Okuyup bitirdim, iki elimi yüzüme sürdüm. Meğer gökyüzüne doğru uzanan nesne başıma bağladığım peşkirden sallanan iplikmiş. İplik olmaya iplik ama gene korkuyorum kuru çeşmeyi geçmeye. Ah, şu kuru çeşmeyi bir geçebilsem, bir uzaklaşsam oradan. Pazar günü gündüz gözüne geçmek için erken döndüm okuduğum köye. Döndüğümde kol açık Mustafa gazete okuyordu. Komşular dikkatle dinliyorlardı onu. Köyde gazete alan, okuyan tek insandı kol açık Mustafa. Kente gittikçe gazetesini alır, gitmediği zaman da gidenlere ısmarlamayı ihmal etmezdi. Gazete okumadan yapamazdı o. O zaman radyo televizyon olmadığı için tek haber kaynağı gazetelerdi. Ne olmuş, seferberlik mi ilan edilecekmiş? İtalyanlar topraklarımıza göz mü dikmiş, savaş mı çıkacakmış? Bu Mussolini kafiri hırla durmaz. Savaş sözü geçer geçmez Keke Hüseyin başlardı şarkıya. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, düşman yine baş kaldırmış, şu feleğin işine bak. Hep bu şarkıyı söylerdi Keke Hüseyin, askerde öğrenmişti, biraz da akıl fukarasıydı zavallı. Kolaçık Mustafa çarşamba günü kente gitmiş, haber getirecek diye beklerlerdi onu. Bu kez haber bol dedi Kolaçık. Gördüklerini, görmeyip duyduklarını anlatmaya başladı. Kör Selahattin Hoca'nın Ahmet, Hocacan'ın Mehmet, Sağır Süleyman, daha birçokları başına toplanmış dinliyorlardı. Radyo gelmişti, radyoyu anlatıyordu. Belediye binasının duvarına ağzı açık bir kutu takmışlar, o konuşuyordu. Ankara'dan öhö deseler duyuluyordu buradan. Halay çekiyorlar, ayaklarının sesi bile duyuluyordu. Ne kadar merak etmiştim radyoyu görmeyi, kenti de görmek istiyordum. Hiç gitmemiştim kente. Radyo neydi, nasıl şeydi? Ankara'dan öhö denince nasıl duyuluyordu? Nasıl gidecektim kente? Geç kalınca nasıl geçecektim kuru çeşmeden? Ayet-el Kürsi'yi okusam bile yine korkuyordum. Babam bana para verdi, kente gideceğim. Bu parayla neler neler alacağım. Kentin pazarı çarşamba günleri, karar verdim gitmeye. Arkadaşlarım bana kalem, defter, mürekkep, mürekkep okkası, resim defteri, boyalı resim kalemleri, dosya, dosya kağıdı ısmarladılar. Kendime resim kaleminin 12 renklisini alacağım. Kente gitmek için neler yapacağımı aklımdan geçirmeye başladım. Sevincimden uyuyamadım o gece. Yatağımda dönüp durdum, sabah bir türlü olmuyordu. Kaç kez ışıdı mı diye pencereden dışarı baktım. Uykudan eser kalmamıştı gözümde. Benden önce kente giden Memiş'in Sümüklü Mehmet görmemiş radyoyu. Ben anlatacağım arkadaşlarıma nasıl konuştuğunu radyonun. Neler dediğini de ezberleyeceğim. Öğretmenin kızı Perihan kentli kızı, saçları kısacık kesilmiş. Bembeyaz yüzü var, giysileri de güzel. Ama o da görmemiş radyoyu. Daha kaç gün oldu radyo çıkalı, nasıl görecek? O da köyde oturuyor. Köy şoseye yarım saat uzaklıktaydı. İlçeden kente giden kamyon bu yoldan gidiyor. Daha kamyona da binmemiştim. Toklu'nun Tahir'den öğrendim kamyona nasıl binileceğini. O da anlatırken kamyona bindim diye şişiniyor dükkanda. Sabaha karşı dalmıştım ki bir sesle fırladım yatağımdan. Elimi yüzümü yıkadım. Elime bir dürüm aldığım gibi koyuldum yola. Söğütlü Pınar'a vardığımda doğmamıştı daha güneş. Çeşmenin başına oturdum. Sevincimden ne kadar hızlı yürüdüysem nefesim kabarmış. Soluklandım biraz çeşmenin başında. Sonra Kırklar Dağı'na doğru uzandı gözlerim. Kırkların başı yine dumanlı, eteği yemyeşil. Köyüm yine güzel, güzel görünüyor uzaktan. Özledim köyümü, pınar başını, fındıklı sekiyi, keklik pınarını özledim. Sinema şeridi gibi geçti gözümün önünden Gökdere, Kelyazı. Daha 3 gün önce ayrılan babamın 1,5 aydır görmediğim anamın özlemiyle. Kente gitmenin sevinci sarıvermişti benliğimi. Sevinçle özlem sarmaş dolaş olmuştu yüreğimde. Özlemi kovmak, sevince sarılmak istiyordum ama elimden gelmedi. Dalmış gitmişim. Kamyonun gürültüsünü duyunca uyandım. Fırladım, ayağa kalktım. Kamyon özden çıkmış geliyor, toz duman kovalıyor kamyonu. Kocaman gözleri nasıl da parlıyor güneş vurunca. Öğrettikleri gibi durdum yolun kıyısına, uzattım şapkayı önüne. Daha gelmemişti yanıma. Yorulan kolumu değiştirdim. Kamyon hızını kesti. Yavaş yavaş geldi. Daha da yavaşlayarak önümde durdu. Kente gideceğim dedim. Kamyona bindim. Nasıl hoşuma gitmişti. Söğütlü çeşmenin önünden yel gibi geçtikten sonra köpekli bağlarına doğru uçuyordum kuş gibi. Bana öyle geldi. Kent göründü. Kamyonumuz yavaşladı. Ağır ağır korna çala çala girdi sokağa. Veli Paşa hanıymış, önünde durdu kamyon, indim, etrafıma bakındım, yürüsem mi, dursam mı, bilmiyordum ne yapacağımı. Minareye benzeyen, üzerinde kocaman bir saat olan, sık sık duyduğum çan saatini tanımada güçlük çekmedim. Geri döndüm, kamyondan indiğim yeri belledim, artık kaybolmam, biraz da güven geldi bana. Ürkek korkak çekine çekine etrafıma bakına bakına başladım yürümeye. Kocaman binalar ilgimi çekti. Camlı, boyalı, süslü dükkanları, gelen geçen kalabalığı seyretmekten kendimi alamadım. Çakır Ahmet'in Hüsamettin'e rastladım, saat kulesinin dibinde. Nasıl geldiğimi, kamyona nasıl bindiğimi anlattım ona. Zaten kaç kişi binmişti ki köyde kamyona? Daha Hüsamettin de binmemişti. Hüsamettin'in yardımıyla siparişleri aldım, torbama koydum. Artık alacak bir şeyim kalmadı. Meydandaki kahvenin önü gittikçe kalabalıklaşıyordu. Sandalyeler sıklaşmaya başladı. Sandalye bulamayanlar küme küme ayakta duruyordu. Meydanın her tarafı dolmuştu insanlarla. Çok geçmeden radyonun sesi yayıldı etrafa. Kestiremedim birden sesin nereden geldiğini. Şişko, silindir şapkalı, kırpık bıyıklı adam çenemi tuttu. Sesin geldiği tarafa çevirdi yüzümü. ''Şu duvarda, zurnanın kulağına benzer bir kutu var ya, işte o kutudan geliyor o ses. O kutu konuşuyor.'' dedi. Kol açık Mustafa'nın anlattıklarını görüyor, radyonun sesini de duyuyordum şimdi. Ajans haberleri diye sessizce dinliyordu kalabalık. Gazi Mustafa Kemal Hazretleri İstanbul'dan Ankara'ya avdet etti, yani döndü. Bu yıl Cumhuriyet'in 10. yılı, bütün yurtta büyük bir merasimle, yani törenle kutlanacak. Haberler bittikten sonra radyoda Cilveli Hacerim Gel Beri türküsü söylendi. Duyduklarımı ezberlemeye çalıştım, çok hoşuma gitmişti radyonun söylediği türkü. Köye dönünce siparişleri sahiplerine vereceğim, gördüklerimi, duyduklarımı, hepsini anlatacağım arkadaşlarıma. Hüsamettin beni Kemal'in hana götürdü. Bizim köylüler, başka köylüler hep orada. Atını, eşeğini çıkaran, pazardan aldıklarını yükleyen yola düştü. Kentin dışına çıkınca beni bir eşeğe bindirdiler. Herkes radyoyu konuşuyordu. Tel yok, telek yok, nasıl da ses geliyordu Ankara'dan. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sonra bu işin içinden çıkamayacaklarını anlayınca başladılar gırgıra. Bütün anlatılanları dinliyordum. Demirci Necip Usta teliğini teleğini yapar, Süleyman Usta'ya da kutusunu yaptırırız, asarız okulun duvarına, Cilveli Hacerim türküsünü biz de söyleriz dedi Hüsnü. Herkes birbiriyle şakalaşıyor, neşeyle sürüyordu yolculuk. Kendinden 10 yaş büyük kadınla evlenen Sırım Ahmet'e takılmadan edemezdi Sarı Mehmet. ''O koca kadını niye aldın? İnşaata taş mı çekeceksin onunla?'' dedi. Sarı Mehmet'in karısının da eli ayakları çoynaktı. Yani elleri ve ayakları çarpık. O da ona ''O eli ayağı düzgün Urfa tayını neye aldın? Yarışa mı koy vereceksin?'' deyince bir kahkaha yükseldi kaymakçının düzünde. Köye girdiğimizde yatsı ezanı okunuyordu. İyi geceler diyen ayrıldı kümeden. Sabah erken gittim okula. Radyoyu, dükkanları, çarşıyı, insan kalabalığını hep anlattım. Bitmedi anlattıklarım, bitirmedi arkadaşlar. Her gün soruyorlar, her gün anlatıyordum. Günlerce sürdü bu böyle. Gıpta ediyordu arkadaşlar. Kenti, radyoyu gördüğümü öğretmene de söylediler. Kente gittiğimi, kamyona bindiğimi, radyoyu gördüğümü öğretmene de anlattım. Çocuklar sanki dinlememişler gibi yeni baştan, bıkmadan, usanmadan, sessiz sedasız dinlediler ders süresince. Kendimden gurur duyuyordum. Kimsenin başaramayacağı bir işi başarmış gibiydim. Okul arkadaşlarım da o gözle bakıyordu bana. Yalnız okulda mı, evde de anlattırıyorlardı. Okulu bitirdiğim yıl yola erken çıkmak, erken varmak istiyordum köyüme. Halamla halamın çocuklarıyla vedalaştım. Uğurlamaya geldi okul arkadaşlarım. Gözleri dolanlar, ağlayanlar da oldu. Kolay olmadı onlardan ayrılmak. Akşama doğru köyüme, evime geldiğimde anam inek sağıyordu. Benden bir yaş büyük olan amcamın kızı gördü beni. Koştu, torbamı, kitaplarımı aldı elimden. Nasıl da sevindi Çabukan. Adı Ayşe'ydi. Hiç Ayşe demezlerdi, hep Çabukan derlerdi ona. Dedem takmıştı bu adı. Belki Kafkasya'dan getirmiştir, belki de bir başka anlamı vardır, kim bilir. Türkçedeki anlamı acele edendir. Çabukan'la beraber büyüdük, hiç kavga etmezdik, çok canlandı, severdik birbirimizi, hala da seviyoruz. Bu satırları yazdığım ana kadar yaşıyordu Çabukan. Çabukan'ın anası yoktu, aslında benden başka kimsesi yok gibiydi. Hani bir atasözü vardır, anası olmayanın babası da olmaz. Babası da pek ilgilenmezdi. Bir analığı vardı Çabukan'ın, ceberrut mu ceberrut. Zavallıyı her gün döver, kösengi yani ucu korlu odun ile elini ayağını dağladığı bile olurdu. Kuşlar gibi bağırır, kışın soğuk günlerinde dışarı attığı bile olurdu. Hep imdadına yetişirdim. Analığı kışın en soğuk günlerinde mitiller içinde yüklük yerinde yatırırdı. Bir gün soğuktan olacak altına kaçırmış. Analığı tutmuş yavrucuğu, kızgın saç ayağına oturtmaya çalışıyor. Çabukan minik ellerini açmış, yuvasından düşmüş, uçmasını bilmeyen yavru kuş gibi çırpınıyor, ağlıyor, yalvarıyordu. Elinden aldım, bizim eve götürdüm. Bir zaman ağladı, susturamadık. Anam çok üzüldü. Akşam evlerine götürdüm. Anam hiç yollamak istemezdi ama korkardı analığından. Evlerinin önünde görünce Çabukan'ı vahşi bir hayvanın avına saldırdığı gibi atıldı üzerine, boğmaya başladı. Dışarı fırlamamla onu taş yağmuruna tutmam bir oldu. Bıraktırdım, korkmuştu ceberrut kadın. Komşular geldiler, o çocuk deli, akıl yok onda. Gözleri dönünce katile benziyor. Ne olur ne olmaz kafana bir taş vurur da ölürsün dediler. Böylece bundan sonra baskının, zulmün bir kısmı kalktı Çabukan'ın üstünden. Korkmuştu analık. Evleninceye kadar hep çekti zavallı talihsiz bacım. Anam ineği sağmış, süt kabı elinde içeri girdi. Beni kucakladı, öpmeye başladı. Ağlamaklı oldu Çabukan. Bir anama, bir bana baktı. Ana özlemini yüreğinde duydu. Sarsıldı Çabukan. Annesizliğin acısı yüzüne vurdu. Anamla göz göze gelince anlamıştı anam. Ona da sarıldı, kucakladı, öptü. 2 yaşına kadar anam emzirmiş, anam büyütmüştü zaten Çabukan'ı. Babam beni okutmaya çok özen gösterdi. Köyde okul olmadığı için ilkokulu halamın yanında okudum. Ortaokulu okutacak, liseyi okutacak, Darülfünun'a yollayacak, fıkıh öğrenimi yaptıracaktı. Dipnot: Darülfünun üniversite, fıkıh İslam hukuku bilimi. O zaman köyün imamı olan babam beni okutmak istiyor. Köylüler ise aman hoca efendi, gavurcayı okutup da ne yapacaksın? Bir çift manda al önüne, koy ver boncuklu tarlaya, çalışsın dursun derlerdi. Köyün büyüklerinden Derviş Ağa ise hava subayı olmamı istiyordu. Hava subayı olacağım, havada uçacağım, güzel elbiseler giyeceğim. Derviş Ağa babamdan sonra köyün en uyanık adamıydı. Babam ayın gacılıktan yani tütün kaçıkçılığından hapse düşmüştü. Hep beni düşünüyormuş hapiste. Ne yapacak, nasıl okuyacak diye. Okuyamayacağım için çok üzülmüş. Babam öldükten sonra anlattı Çayköylü Halil Ağa. Anam ise babam hapisten çıkıncaya kadar yanında durmamı istiyordu. Okuyup da ne olacak? Orta köyün orta mahallesine katip mi olacak derdi. Babam bir gün cezaevinden yorgan istemişti. Anam sırtıma bağladı yorganı, pazarcılara kattı. Yolun uzunluğu, yorganın ağırlığı yordu beni. Bitmiyordu bir türlü kıvrıla kıvrıla uzayan yollar. Pazarcılar yardım etmesine ediyordu ama onların da elleri sırtları doluydu. Amcamın yetişmesini bekliyorlardı atın terkisine vermek için. Amcam köyün hem muhtarı hem varlıklı sayılanlarındandı. Küheylan gibi bir atı vardı. Üstüne biner süzülürdü yollarda. Uzun yollar kısalır, çabuk varırdı benziyle. Pazarcılar çocuk yoruldu. Amcası yetişseydi verirdik terkisine. Kuş gibi uçurur götürür amcası diye aralarında konuşuyorlardı. Oysa ki amcam yorganı götürmediği için düştüm yollara. Amcam yetişti arkamızdan. Bakmadım o tarafa. Binmek istemiyordum atına da. Pazarcılara da bir şey demedim. Pazarcılar, çocuk yoruldu, taşıyamıyor yorganı, daha epeyce de yolumuz var dediler. Terkine verelim de götür onu diye eklediler. Amcam atın gemini çekti, at iki ayaklarının üzerine kalktı. Boynunu kıvırdı geriye doğru, şöyle havada bir fişeklendi. Sonra atın gemini gevşetince süzülüverdi yola. Baka kaldım arkasından. İşi aceleymiş. Öğretmenim Hami Bey haber salmış, Halil Hasırcı ile yanıma gelsin diye. Bugün pazarda söyledi Hasırcı. Muhakkak gelsin diye tembih de etmiş. Baş öğretmen Hami Bey çok severdi beni, ben de onu çok severdim. Ertesi güne erkenden yola düştüm. Öğleye doğru vardım öğretmenimin yanına. Geldim. Beni istemişsiniz öğretmenim dedim. İstedim ya dedi. Beni eve aldı. Yenge acıkmışsındır, 3 saatlik yoldan geliyorsun dedi. Bana yemek hazırlığına başladı. Çok acıkmıştım ama yemem dedim. Halama gideceğim, orada yerim dedim. İsrar ettiyse de utandım, yemem dedim. Öğretmenim köy çocuklarının okuyup kendi köyüne öğretmen olması için köy enstitüleri açıldı dedi. Bizim okuduğumuz okullara benzemiyor bu okullar diye övdü. Burada her şey öğretiliyor. Demircilik, marangozluk, inşaat, arıcılık, tavukçuluk gibi tarımın her dalı öğretiliyor dedi. Evraklarımı tamamladı, elime verdi. İhmal etme git diye de tembih etti. Hami Bey'e köyde çok rağbet ederlerdi. Orta yaşlı, saçları kralmaya başlamış, sevecen bir insandı. Köy odalarına gider, dini sohbetlere katılır, ayetler, hadisler okurdu. O zaman hadis-i şerifte her ne kadar öyle yazmışsa da, bugünün şartlarında geçerli olması tartışılır duruma gelmiştir diye mantıklı açıklamalar getirirdi. Kimisi bu adam alim bir adamdır derken, kimisi de dinsizin biridir der geçerdi. Hep içerdi Hami Hoca, hoş görürlerdi Hami Hoca'yı. Sarhoş olunca saygıda kusur etmez, sevgisi bol, sohbeti tatlı olurmuş. Hami Hoca'yı hep öyle anlatırlardı. Ondan başka içen yoktu köyde. Köy enstitüsüne o köyden de birkaç çocuk yazmış, göndermek istememişler. Senin gibi sarhoş olurlar deyince, sizin gibi nahoş olmasın da benim gibi sarhoş olsunlar demiş. Gülüşmüşler oradakiler. Köy enstitüsüne gitmek için pazartesi günü ilçe merkezinde olacakmışız. Başka köyden gelenler de olacakmış. Hep birlikte gidecekmişiz. Kastamonu Gölköy Enstitüsü'ne. Sevincimden uçuyorum. Annem diller döküyor gitmesin diye. Babamın hapisten çıkmasına 7 ay kalmış. Beni daha güzel okullara gönderecekmiş. O okullarda daha güzel elbiseler giyecekmişim. Anam ne demişse hiç kulağıma girmedi. Aslında beni okula göndermeye, belki de yol harçlığımı bulamıyordu. Ağladım, sızladım, yatağıma yattım, düşünmeye başladım. Karadanayı satmaya karar verdim, başka umudum yoktu. Anam uyurken sessizce kalkacağım, karadanayı önüme katacağım, pazarcılarla birlikte pazarın yolunu tutacağım. Anam o gece uyuyamamıştı. Beni köy enstitüsüne yollasa bir türlü, yollamasa başka türlü. Para yokluğu ise çeşitli türlüydü. Sessizce ağlıyordu. Duyurmadan ağlıyordu. Ağıt düzüyordu belki de. Bir ara dışarı çıktı, gece gündüz gibi. Ay ışığı aydınlatmış her tarafı. Şöyle Akdağ'a doğru baktı. Ay orayı ışıtmamıştı sanki. Duman çökmüştü yine Akdağ'ın başına. İçeri girdi, tencereyi rafa kaldırdı. İbriği ocağın içine doğru itti. Başı ağrıyor, gözleri doluyor, bilmiyordu ne yapacağını. Yatağın üzerine kıvrıldı, uyuyakaldı zavallı. İlk horoz ötünce kalktım, giyindim. Kendime azık hazırladım, azığımı torbaya koydum. Ayağımın ucuna basa basa kapıya doğru yürüdüm, kapının önünde durdum. Döndüm anama baktım, uykuda bile gamlı, kasvetli, üzgündü. Öyle geldi bana, öyle göründü gözüme. O uykudaki görüntüsünü hiç, hiç unutmadım, unutamıyorum. Anam ne zaman aklıma gelse o görüntüsü çakılır yüreğime de, perçinlenir gözüme, öylece kalırım bir zaman. Ahıra indim, karadanayı çözdüm, önüme kattım, köyün dışına çıktım. Karadana yolun kıyısındaki otları yerken ben de pazarcıları bekliyordum. Sesler çoğalmaya, yol insanlarla dolmaya başladı. Gelen hayvan sürüsüne kattım karadanayı. Ben de karıştım pazarcılara. Anam geldi aklıma. Ağlamak istedim. Türkü söylemek, nara atmak geldi içimden. Bağırmak, üzüntümü kovmak istedim ama başarılı olamadım. Hep düşünüyordum. Ne kadar severdi anam karadanayı. Ahıra iner, yemini suyunu verir, okşar severdi karadanayı. Bugün ahıra inince bulamayacak artık onu. Biraz da sezinlemişti anam karadananın satılacağını. Duymamazlıktan gelmişti galiba. Anam sabah ahıra indi mi, inmedi mi? Bilemiyorum. Ben sormadım, o da söylemedi. Ama üzüldüğü bir gerçek. Pazara vardığımız zaman güneş yeni doğmuştu. Soğuk gecede keten gömleğimin içinde üşüyen sırtımı güneşe verdim. Karadanayı önüme aldım, müşteri beklemeye başladım. Karadanaya hiç müşteri çıkmıyor, satamıyorum karadanayı. Bakmıyor müşteriler benden yana, niyetli görünmüyorlar danayı almaya. Babamın dostu hayvan tüccarı, kazıklı kayalı Halil İbrahim amca geldi. Hoşbeş etti, halimi hatırımı babamın hapisten çıkmasına ne kadar kaldığını sordu. Karadanayı satış nedenimi öğrendi ve sattı. Karadanayı 12 liraya. Selam yolladı anama babama. Özendirdi beni enstitüye gitmeye. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.